Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Mordat 1400, Hicri Kameri 12 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 23 Temmuz 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran ile Saadet Partisi'nden CHP'ye destek etrafında yapılan röportaj, Aydın Gelecek, Esmaül Hüsna ve İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi İran üretimi korona aşısının ikinci dozunu oldu. Cezayirli judocu, Siyonist rakibiyle karşılaşmayı reddetti. İran Hava Kuvvetleri kendini yeterli hale geldi. Van, İran sınırı beton duvar, hendek ve kulelerle geçilmez olacak. Taliban, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı bir işgaldir dedi. Lübnan Hizbullah Hareketi ırkçı İsrail'in uluslararası toplumun sessizliğine cesaret aldığını bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İran üretimi korona aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Ayetullah Hamene'yi birinci doz aşısını 25 Haziran tarihinde yaptırmıştı. O İran aşısı genç İranlı araştırmacıların ve bilim adamlarının çabalarının bir sonucudur. İran dünyada korona aşısını üreten 6 ülkeden biri konumunda bulunuyor.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi şimdiki yetkililer ve sonraki hükümet Huzistan eyaletinin sorunlarının çözümünü ciddiyetle takip etmediler dedi. İslam İnkılabı rehberi bugün İran'ın kendi üretimi olan Kov İran Bereket aşısının ikinci dozunu yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Said Nemeki başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür ederken Huzistan eyaleti halkının sorunlarına değindi ve son günlerde gerçekten acı veren konulardan biri Huzistan suyu meselesi ve halkın sorunlarıdır. Şimdiki yetkililer ve gelecek 13. hükümet Huzistan eyaletinin sorunlarının çözümünü ciddiyetle takip etmeliler dedi. Huzistan suyu ve kanalizasyonu şirketi ile ilgili daha önceki tavsiyelere uyulmamasını eleştiren Ayetullah Hamene'yi eğer bu tavsiyeler dikkate alınmış olsaydı tüm doğal imkanlara sahip olan Huzistan'ın sadık insanlarını üzecek bir durum kesinlikle meydana gelmezdi. ifadesini kullandı. Ayetullah Hamili, Huzistan'daki son olaylara atıfta bulunarak, Huzistan'da insanlar üzüntülerini dile getirdiler ama kimse onları eleştiremez çünkü Huzistan'ın o sıcak ikliminde su sorunu küçük bir mesele değil, dedi. Huzistan halkını vefalı olarak nitelendiren Ayetullah Hamili'yi, Huzistanlıların kutsal savunma döneminde gösterdiği fedakarlıklara işaret ederek, bu vatandaşların sorunları olmamalıydı ve insanların işleri zamanda halledilseydi bu durum ortaya çıkmayacaktı, dedi. İslam İnkılabı rehberi İran halkından düşman komploları karşısında dikkatli olmalarını isteyerek, düşman her şeyi devrim, ülke ve halkın aleyhine kullanmak istiyor. Bundan dolayı halk onların ellerine bahane verilmemesi için son derece dikkatli olmalı, dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 210 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21.814 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 88.273'e, vaka sayısı ise 3.645.654'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 4.696'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3.220.445'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da resmi açılış töreni öncesi ilk gün müsabakalarıyla başladı. Oyunlarda 206 ülke adına 11.000'den fazla sporcu madalya için ter dökecek. Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak. Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı olimpiyatta da aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak. Geçen yıl yapılması gereken Tokyo 2020 tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yapılamamıştı. Uzun süre yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan oyunların 2021 yılında yapılması yönünde karar alınmıştı. Tokyo 2020, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleşiyor. Covid-19 sebebiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi oyunlara yurt dışı seyirci kabul edilmemesi yönünde karar almıştı. Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Tokyo 2020'de 36 branşta 339 altın madalya mücadelesi yapılacak.
İran milli kürekçi bayan takımında Nazan İrmalai Tokyo Olimpiyatlarında kürek grup aşamasında 3. olduğu çeyrek finale yükseldi. Nazan İrmalai bu sabah Tokyo Olimpiyatlarında ilk İranlı temsilcisi olarak tek bayanlar grup aşamasında kürek çekti ve 3. oldu.
Cezayirli cüdocu Fethin Nurin, terör rejimi İsrail rakibiyle bir müsabakada karşı karşıya gelme ihtimaline karşın Tokyo Olimpiyatlarından çekildi. İlk maçı için önümüzdeki pazartesi günü Sudanlı cüdocu Muhammed Abdurresul ile yarışması gereken Nurin, daha sonra oynanacak turda İsrailli Tohar Butbul ile yüzleşecekti. Nurin, oyunların resmi açılışının arifesinde yerel bir Cezayir kanalına yaptığı açıklamada İsrailli cüdocu Butbul ile karşılaşma ihtimali sebebiyle spor etkinliğinden çekildiğini dile getirerek, olimpiyatlara ulaşmak için çok uğraştık ama Filistin davası bu konulardan daha büyük ve bu nihai bir karardır, dedi. Cezayirli cüdocu Tokyo'daki 2019 Dünya Şampiyonası'ndan da İsrail'li bir cüdocuyla karşı karşıya gelmemek için yarışmadan çekilmişti.
İki İran ve Rus şirketi Nas ve Avaz SP hayvan ilacı üretimi için bir sözleşme imzaladı. İran'a göre Nas şirketi Genel Müdürü Abdulrahim Mutahhari ve Avaz SP şirketinin iş geliştirme işleri müdürü Alexander Turiyev tarafından imzalanan anlaşmaya göre iki şirket 5 çeşit hayvan ilacı üretecek ve bunları Rusya iç pazarına tedarik edecek veya yurt dışına ihraç edecek. İmza töreninin kulisinde İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran ve Rus şirketlerine işbirliği anlaşması için teşekkür etti ve ikili etkileşimleri güçlendirdi. güçlendirmek için İran ve Rus şirketleri arasındaki işbirliğinin genişletilmesini umduğunu belirtti.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Muşaviri Tuğgeneral Hüseyin Çitfuruş, İran Ordusu Hava Kuvvetleri'nin uçak için gerekli parçaları tedarik etmede kendine yeterli hale geldiğini söyledi. Tuğgeneral Hüseyin Çitfuruş, İran'ın 8 yıllık kutsal savunma döneminde yaptırımların uygulanmasına ve gerekli uçak parçalarını tedarik etmek için yurt dışına gidilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bugün İran dünyanın sayılı ülkelerinden biri, bölgede ilk sözü söyleyen konumunda, bu bir slogan değil, bir gerçektir, dedi. Tuğgeneral Çitfuruş ayrıca şöyle dedi, İran Hava Kuvvetleri uzmanları birçok yabancı savaş uçaklarının aksine mühendislik için kendi iç yeteneklerine güveniyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Müşaviri, düşmanın hayal kırıklığına uğratmak ve halkı devrim ve vatan ideallerinden caydırmak için planlar yaptığına da işaretle, düşmanların bunu asla başaramayacaklarını söyledi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, deniz güçlerinin İslam devriminin ideallerini ve çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu duyurdu. Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri bugün yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin her alanda yerli güce güvenerek İslami İran'ı korumaya hazır olduğunu belirtti ve bu gayretli güçler yabancı ülkelerin varlığına rağmen Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin tam bağımsızlığı için bölgede varlıklarını sürdürüyor, dedi. Tengsiri, halk seferberlik güçlerinin de denizde yüksek kapasitesine değinerek, bugün Güney ve Kuzey İran adalarının ve deniz sınırlarının güvenliği, dini liderin bilgi stratejilerinden dolayı son derece güvenli hale geldi, dedi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri güçlerinin İslam devriminin çıkarlarını İran'ın uzaklarında savunmak için son derece planlı bir şekilde programlandığını söyledi.
Türkiye-İran sınırına, Türkiye'ye yasa dışı geçişleriyle kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 3 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı. 110 kilometre hendek kazıldı. 76 monoblok ve Lego kule inşa edildi. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğu Bayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Anadolu Ajansı muhabirine sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını söyledi. Güvenlik duvarının tamamlanmasıyla Türkiye-İran sınırının daha güvenli hale geleceğini belirten Dinç, Van ilimizin İran ile olan sınırının kuzeydoğu hattında 63 kilometrelik kısmında bu yıl acil sınır güvenlik sistemleri projesi kapsamında başlattığımız modüler beton duvar üretim faaliyetlerimiz devam ediyor diye konuştu.
Taliban'ın Katar'daki siyasi bürosunun üst düzey bir üyesi Türkiye'nin Afganistan'daki varlığını işgal olarak nitelendirdi. Mevlevi Hayrullah Hayrhah, Türkiye'nin bir İslam ülkesi olduğunu ancak Afganistan'daki varlığını işgal olarak görüyoruz. Amerikalılar ve diğer NATO destekli güçleri Kabil hükümetine yardım edecek işgalciler olarak görüyoruz, dedi. Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin üst düzey üyesi, Taliban'ın IŞİD terör grubuna bakış açısını yorumlayarak, Taliban'ın IŞİD'le karşı karşıya geldiğinden beri ağır kayıplar verdiğini de sözlerine ekledi. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi gerektiğine değinen Taliban üyesi, Katar anlaşmasına göre tüm yabancı askerler Afganistan'dan ve NATO himayesinde Afganistan'a gelen ve müttefik olan herhangi bir güç çekilmeli, Afganistan'ı da terk etmeli, dedi. Taliban yetkilisi komşu ülkelerle ilişkiler hakkında ise herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti ile çok ortak noktamız var. İkili ilişkilerimizi güçlendirmeli ve ilerleme kaydetmeliyiz. Bu nedenle milletlerimize hizmet edebilmek için birbirimizle çok iyi ilişkiler içinde olmamız gerekiyor, dedi.
Suriye, Irak ve Türkiye'de Türk askerleriyle çıkan çatışmalarda 7 PKK-YPG'li öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Barış Harekat Bölgesi olarak bilinen harekat alanına sızmaya çalışan YPG'ye ait 3 kişi öldürüldü. Ayrıca Türkiye'nin doğusunda Türk askerleriyle PKK arasında çıkan çatışmalarda 3 PKK'lı öldürüldü. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri saldırısı, Suriye halkı ve hükümetiyle uluslararası toplum tarafından kınanıyor.
Suriye sözü özerk yönetimin komplolar karşısında onu zayıflatmayı ve işgalci Amerika'ya doğrudan ve işgalci Türkiye ise dolaylı olarak bedavadan hizmetler sağlamayı amaçlayan projelerden başka bir şey olmadığını belirtti. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı bugün yaptığı ve sanalın bir nüshasını aldığını bildirdi. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu bölgesinde Amerikan işgali güçleri ve diğer sömürgeci ülkeler tarafından desteklenen sözde özerk yönetim gruplarının halkın reddettiği ayrılıkçı projelerini tanıtmak için bazı batılı ülkelere geziler düzenlediğini söyledi.
Lübnan Hizbullah Hareketi terör rejimi İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırılarına misilleme olarak uluslararası örgütlerin sessizliğini eleştirdi. El Minar'a göre Lübnan Dağı bölgesinin ve Hizbullah'ın kuzey bölgesinin komutanlığı dün akşam yayınladığı bildirdi. Siyonist rejim İsrail'e ait savaş uçaklarını Lübnan'ın egemenliğini tekrar ihlal ettiği ve Suriye toprakları hava sahası üzerinden tekrar hedef alındığını, uluslararası kurumun bu duruma sessiz kalmasının kabul edilmez olduğunu bildirdi. Hizbullah'ın kuzey komutanlığı, hareketin Darlık Lahfet bölgesinde ve son İsrail saldırısına etkilenen tüm bölgelerde Lübnan halkının yanında olduğunu vurguladı. İsrail savaş uçakları dün saat 01:13 sıralarında Beyrut'un kuzeydoğusundaki hava saldırısında Suriye'nin Humus ilindeki hedefleri çok sayıda füze fırlattı.
Dün gece ve bu sabah Batı Şeria'nın çeşitli bölgeleri İsrail askerleriyle Filistinler arasında çatışmalara sahne oldu. Filistin haber ajansı Vefa'nın haberine göre Siyonist rejim güçlerinin Nablus'un Bita bölgesine saldırısının ardından bu kentin sakinleriyle işgalciler arasında çıkan çatışmada bir Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. İşgalci Siyonist güçler bu çatışmalarda 3 Filistinli'yi de tutukladı. Bu arada işgal güçlerince gözaltına alındıktan sonra darp edilen ve Kudüs'teki El Meskubiye polis merkezinde gözaltında tutulduğu sırada şehit olan Filistinli genç Abdülmuttalib El Hatib Ettemimi bu sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki bir mahkeme Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin 13 üyesini yasa dışı sınır geçişi ve terörizm suçlamalarıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ermenistan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin savaş esirlerinin serbest bırakılmasını öngören Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nı uygulamayacağını belirtti.
Ve son haberimiz. Dün akşam Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki sokaklardan birinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı saldırıda her yıl binlerce kişi ölüyor veya yaralanıyor. Resmi raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 270 ila 300 milyon ateşli silah var. Bu da bu ülkede kişi başına neredeyse bir silah düştüğü manasına geliyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Cansk Limanı'ndan petrol ihracatı, İran petrol yaptırımının hüsranı başlığını taşıyor. Ekonomik savaş döneminde İran petrol sanayisinin tarihinde en hızlı ve stratejik mega proje olan Cansk-Gure-Ham petrol transfer boru hattı devreye alındı. Tamamen İranlı tasarıma sahip olan Cansk-Gure-Ham petrol intikali boru hattı, MET ve Pars Gaz ve petrol şirketleri tarafından İran'da uygulandı. Ve bu büyük ve milli projenin deniz ve kara bölümlerinin sorumluluğunu adı geçen şirketler üstlendiler. Başta büyük borular ve intikal pompaları olmak üzere büyük Cansk-Gure-Ham petrol intikali projesinin tüm ihtiyaçları İranlı şirketler tarafından giderilmiştir. Stratejik Cansk-Gure-Ham petrol intikali projesinin genel ilerleyişi yaklaşık %85 civarında olup şimdiye kadar 1 milyar 200 milyon dolardan fazla bu projenin maliyeti için harcanmıştır. Proje çerçevesinde Mekran sahilinde ham petrol iskelesi ve ihraç güzergahında 5 pompalama istasyonu tesis edilmiştir. Projeyle birlikte 10 bin kişi için istihdam imkanı sağlanmaktadır. Petrol sanayisi tarihinde söz konusu mega projenin yürürlüğe geçmesi Amerika'nın maksimum baskı siyaseti ve yaptırımlarının etkisiz hale gelmesinin açık bir örneğidir. Stratejik Jas-Gure petrol transferinin uygulanmasından güdülen amaç günde 1 milyon varil ham petrolün Buşehr ilinin Gure bölgesinden Hormuzgan ilinin Jas bölgesine Hürmüz Boğazı'na ihtiyaç duymadan hedef pazarlara ihraç edilmek üzere transfer edilmesidir.
Sonunda bu planın tamamlanması ile petrol transferi günde 1 milyon varile ulaşsın diye stratejik Jas-Gure ham petrol transferi ilk etapta günde yaklaşık 300 bin varil petrolün intikali için tasarlanıp uygulanmıştır. Petrol ihracatının sürekliliği ve güvenliğinin garanti altına alınması hedefiyle İran'ın petrol ihracat rotalarının yerelleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi esastır. Ve bu önemli husus İran'da Jas-Gure ham petrol transferi projesinin uygulanmasıyla yapılmıştır. Bu bağlamda Perşembe günü bir açıklama yapan Pars Gaz ve Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhammed Meşkin Ham şu ifadeleri kullandı. İran enerji ticareti geleceğinde Jask terminali kilit rol oynuyor ve petrol ihracat rotalarını çeşitlendirerek İran petrolünün Fars Körfezi dışındaki müşterileri için yeni ve güvenli bir yol sağlayabilir. Jas-Gure ham petrol transferi projesinin uygulanmasıyla İran'ın siyah altınının ilk sevkiyatı Fars Körfezi'nde ana enerji transfer yolu olarak bilinen stratejik Hürmüz Boğazı'nın biraz ötesinde Jask ve Umman denizinden yüklendi ve ihraç edildi. Bu eylem dünyaya İran petrolünün yaptırıma tabi olmadı ve İran petrol ihracatının sıfır seviyesine düşüreceği yönündeki Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın iddiasının bir hayalden başka bir şey olmadığı konusunda net bir mesaj vermektedir. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de Perşembe günü Jas-Gure ham petrol transferi projesinin açılış töreninde vurguladığı gibi Fars Körfezi dışında ve Umman Denizi'nde petrol ihracat terminaline sahip olmak için İran çok değerli ve önemlidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Pegasus, diğer ülkelerin yetkililerinden İsrail casus yazılımı başlığını taşıyor. Haber kaynaklarının ifşa ettiğine göre Iraklı yetkililer de dahil olmak üzere Batı Asya bölgesinden bazı ülkelerin yetkilileri İsrail casus yazılımı tarafından hedef alınmıştır. Diğer ülkelerden sızma ve bilgi edinmek yollarından biri olan casusluk hala kullanılmaktadır. Dünya çapında özellikle Filistinler aleyhinde geniş uluslararası hukuk ihlalleriyle tanınan Siyonist rejim, diğer ülkelerin yetkilileri hakkında casusluk yapmaktan da önce olmuştur. Pegasus casus yazılımı, cep telefonlarını hacklemek için kullanılan İsrail yazılımıdır. İlk kez İsrail casus yazılımı Pegasus'un 2016 yılında ortaya çıktığı ifşa edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri aktivisti olan Ahmet Mansur'un cep telefonunun hacklendiği ve ardından tutuklandığı dönem. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti şu ana kadar Ahmet Mansur'u serbest bırakmayı reddetti ve o hala hapiste. Hali hazırda Guardian, El Cezire, Wall Street Journal, Washington Post ve Reuters haber ajanslarının ortak araştırmalarına göre bazı ülkelerin yetkilileri özellikle Arap ülkeleri de dahil olmak üzere 50 binden fazla telefon attı Pegasus tarafından hacklenmiştir. Pegasus yazılımını tasarlayan Siyonist şirket NSO bu araştırma sonucunu reddediyor ancak bu araştırmayı inandırıcı kılan şey medya spekülasyonlarına değil dünyanın önde gelen haber kuruluşlarının ortak araştırmalarına dayanmasıdır. Bir başka konuda terör rejimi İsrail ile gizli ve açık ilişkileri olan ülkelere İsrail'in bu casus yazılımını vermesi ve söz konusu ülkelerin yöneticilerinin bu uygulamadan ülke içinde aktivistleri ve muhaliflerden casusluk için kullanmalarıdır. Bu casus yazılımını en çok kullanan ülkeler listesinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Bahreyn, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Meksika, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ruanda gibi ülkeler yer alıyor. Bir diğer konu ise kimlerin bu casusluk faaliyetinde hedef alınmasıdır. Pegasus hakkında araştırma yapan haber kuruluşlarının bildirdiğine göre Arap Kraliyet ailesinden birçok kişi, en az 65 şirket yöneticisi, 85 insan hakları aktivisti, 189 gazeteci ve 600'den fazla siyasetçi ve hükümet yetkilisinin telefonları Pegasus yazılım tarafından hacklenmiştir.
Bu veriler Pegasus yazılımını kullanan İsrail ve diğer ülkelerin özel amaçlar peşinde olduklarını ve insan haklarına karşı eğilimli amaçlar güttüklerini ortaya koyuyor. Bir başka ifadeyle bu yazılım muhalefet ve eleştirileri bastırmak, diğer ülkelerin yetkililerini etkilemek ve baskı yapmak, medya ve aktivistler tarafından bilginin serbestçe yayılmasını önlemek için kullanılmaktadır. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Pegasus'u çok kullanan kişilerden biri. Haber kaynaklarına göre telefonu casus yazılım tarafından hacklenen kilit isimlerden biri. Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda suikaste uğrayan Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz'di. Hatice Cengiz gözetlenirken Suudi Arabistan Cemal Khashoggi'nin suikastinin ardından Ekim 2018'den bu yana yoğun baskı altındayken Khashoggi'nin nişanlısı da Ali Suud'un cinayetlerinin peşini bırakmıyordu. İsrail casusluğu konusunda daha da kötüsü diğer ülke yetkililerinin telefonlarının hacklenmesidir. Pegasus yazılımının hedef aldığı kişiler arasında Iraklı yetkililer de var. İsrail yazılımlarının hedef aldığı isimler arasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa El Kazimi, üst düzey bir siyasi askeri yetkili olan Ali El Araci ve Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyit Ammar El Hekim de bulunmakta. Son olarak İsrail diğer ülkelerin yetkilileri hakkında casusluk yapıyor olması kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in diğer ülkelerden casusluk yaptığı haberlerine tepki göstererek, bu haberlerin doğrulanması halinde tamamen kabul edilemez ve Avrupa Birliği'ndeki tüm yasalarımıza aykırı olduğunu söyledi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı nefsini terbiye etmiş olmalı şeklindeki açıklamasına destek verdi ve Karamollaoğlu bu tanımlamayı kim nasıl reddedecek? İktidarda bulunan arkadaşlarımızın da bu ifadeye amin demeleri icap eder dedi değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde Saadet Partisi'nin CHP'ye yönelik bu desteğini ve daha doğrusu Türkiye'de seçim gündemiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Herhangi bir erken seçim olursa partilerin tavırları ve siyasetler nasıl olacaktır? Bunlar kısaca gözden geçirmeye çalışacağız sohbetimizde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikte bugün. Abdülmenaf Bey, hoş geldiniz.
Ben de saygılarımı ve iyi bayramlar dileklerimi sizin dinleyicilerinize, seyircilerinize sunuyorum.
Teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu haberi muhakkak siz de duydunuz. Saadet Partisi'nden CHP'ye yönelik bu destek öncelikle daha doğrusu iktidar çevrelerinde bayağı konuşulup neden acaba Saadet Partisi CHP'ye böyle bir destekte bulunuyor gibi bazı sorular vardır. Sizce Saadet Partisi kendi görüş ve aslında yol haritasında bir yön değişikliğine mi gidiyor? Yoksa gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri destek toplayacak kadar değerli mi?
Şimdi Türkiye'de şöyle bir problem vardı. Problem de şu, yani sanki Adalet ve Kalkınma Partisi ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de seçimle gitmeyeceği hususunda bir yargı oluşmaya başladı. Ve Türkiye'de işte biliyorsunuz yasama, yürütme ve yargı arasındaki o ayrılık çizgileri gittikçe silikleşmeye başladı tamamen. Zaten yasama yürütmenin elinde sayılıyor. Meclis çoğunluğunu oluşturan yine Cumhurbaşkanlığı sistemindeki parlamentonun dağılımına baktığımızda meclis çoğunluğu Cumhurbaşkanının mensubu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve MHP'ye aittir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı istediği yasayı zaten çıkarabiliyor. Bir de zaten Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle eskiden kanun hükmünde kararname dediğimiz yani kanun gücünde olan kararnameler çıkarabiliyor. Yargının atanmasına gerek yüksek yargı organları olsun, gerekse yani birinci derecede yargı organlarının atanmasında hükümetin ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın çok büyük bir yetkisi vardır. Yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmadığı hususunda toplumda neredeyse hemen hemen ortak bir kanaat oluşmaya başlamıştır. Ekonomi alabildiğine kötü gidiyor. Yani gerçekten bugün bir asgari ücretli normal olarak yani 3 yıldızlı bir otelde bir hafta barınamaz. Yani diyelim ki 5 kişilik bir aile giderse bir hafta bir otelde yatamaz. 3 yıldızlı bir otelde. Bu kadar yani ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Bugün yani gerçekten dün akşam biz bir tane arkadaşla sohbet ediyorduk. Ekonomi de anlıyor. Kendisi diyor ki ben diyor yani 1990'lı yıllarda 2000'lerde benim aylık gelirim normal olarak 2300, 2400, 2500 dolara denk geliyordu. Şu anda diyor benim aylık gelirim 1200 dolardır. Dolara denk geliyor. Yani alım gücü insanlarda çok fazla düşmeye başladı. Orta sınıf diye bir şey ortada kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'deki o siyasi ideolojik muhafazakar veya ilerici sağcı veya solcu, liberal veya işte ne bileyim sosyalist işte laik veya anti-laik gibi yani siyasetin klasik yönünü belirleyen durumlar ortada kalktı. Sadece iş artık ekonomiye odaklanmaya başladı. Geniş halk kesimi ekonomik olarak kendi hayatından memnun değildir. Ve bu memnuniyetsizliği de bir an önce bu iktidarın gitmesi için yani ortaklaştırmak yolunda bir çabaya dönüştüğünü görüyoruz. Şu anda yani ben tahmin edersem Sayın Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı'nın işte olası bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki desteğini destek verebilir anlamına gelebilecek açıklaması kendi tabanı açısından çok büyük bir tepki toplamaz. Çünkü artık yani dindardan havada herkesin de bu ekonomik durumdan dolayı çok rahatsızdır. Dolayısıyla yani şimdiki Cumhurbaşkanı'nın değişmesi ve hatta Cumhurbaşkanlık sisteminin değiştirilmesi hususunda toplumda gittikçe daha büyük bir mutabakat oluşuyor. O mutabakata doğru bir evrilme vardır. Ha bir de sorunlarınızdan bir tanesi de şeydi, yakında bir erken seçim olma ihtimali var mıdır? Yani kanımca erken seçim olma ihtimali şu anda yoktur. Zaten yani hadise 3 ay 4 aydan önce olmaz da ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Yani şu anda işçiyle işveren arasındaki iş akdini feshetmen şeyi Covid nedeniyle Eylül başına kadar ertelenmiştir. Yarın buna bu yasaklamalar ortadan kalktığı zaman ciddi bir şeydir. Yani işten çıkarmalar furyası başlayacaktır. Ve bu yeni bir işsizlik dalgası, yeni bir ekonomik sıkıntı, yeni bir şeye neden olacaktır. Bunu sıkıntılara neden olacaktır. Hükümet de yani bu koşullarda seçime gitmekle intihar etmiş olacağını düşünüyorum. Yani ya ekonomiye yeni bir nefes aldıracak adımlar atacak ya da atmazsa yani mümkün olduğu kadar bu şey muhalefet sokakta sıkıştırmadıkça doğal seçim ömrünü yani seçim dönemi ömrünü doldurmaya çalışacaktır. Benim düşüncem budur.
Evet. Peki şimdi sırf yani ekonomik şartlardan dolayı mı Türkiye'nin bir seçime ihtiyacı var? Yani dış politika alanındaki yanlışlıkları siz nasıl görüyorsunuz?
Yani dış politika alanındaki yanlışlıklar evet yani dış politika genel olarak içeride insanların, sıradan insanların ilgisini çok da fazla çeken bir şey değildir. Yani bir savaş durumu olmadığı sürece insanlar dış politikadaki yanlışlardan dolayı pek çoğu hükümetleri sorgulamıyor. Ama iş onların ekonomisine veya bir sıcak savaşa veya işte ne bileyim bir krize neden olduğu zaman tabii ki kitlelerin ilgisini çekmeye başlar. Yani şu an Türkiye'deki halkın gündemi dış politikadaki yanlışlar değildir. Yani benim gördüğüm kadarıyla halkın büyük gündemi şeydir. Büyük oranda üzerinde durdukları şey ekonomidir. Ama tabii dış politikadan yanlışlar yapılmadı mı? Çok büyük yanlışlar yaptı. Yani Suriye politikası yanlış, Libya politikası yanlış. Yunanistan'la yani sataşmalar bence orada da bir yanlışlar vardır. Yani sadece şeyden kaynaklı değil. Sonuç olarak Türkiye, Yunanistan hep komşu kalacaklardır. Komşu iki ülkedir, iki coğrafyanın değişmeyeceğine göre tabii iyi komşuluk ilişkileri de gerektiriyor. Fakat sadece bununla ilgili de yani bir Afganistan meselesi çok büyük bir trajedi. Yani şimdi Amerika'nın terk ettiği Afganistan'ı Türkiye'nin bırakmadan orada yani beklemesi Türk kamuoyunun da kabul edebileceği bir şey değildir. Bunlar yanlıştır. Ama yani bu yanlışlar toplamdan ben diyebilirim ki yani seçmen eğilimlerini %1 oranda bile etkilemiyor. Fakat ekonomi, kişilerin kendi işte yani geçimlerini sağlayamaması, faturaların yükselmesi, yani neredeyse toplumun yani 2/3 borçla hayatını devam ettiriyor. Ama borç da biliyorsunuz bir yere kadar artık yani bir yerden sonra artık yani o da dönmeyecektir. Çark dönmüyor. Çark dönmeyince insanlar tabii doğrudan doğruya artık yani hükümeti hedef alıyorlar. Artık bu hükümetten kurtulmak zamanı geldi. Düşüncesi toplumda yaygınlaşmaya başlıyor. Ama yani dış politikada deseniz ki evet, başarılı bir dış politikamız vardır, başarılı bir dış politika yoktur. Bir. İki, bir kere yani Türkiye toplumu iki tane yani büyük nüfustan oluşuyor. Bir Türk nüfusu, diğeri de Kürtlerdir. Kürtler nüfusun 1/3 oluşturuyor. Bu az bir rakam değil. 25-30 milyona tekabül eden bir yani vatandaş grubu var da bu vatandaş grubu kendi ana dilinde eğitim hakkına bile sahip değildir. Dili Türkçe yani resmiyette yok hükmünde sayılıyor. Yani bir resmi dil statüsüne çıkarılamıyor. Ve evet, en kötüsü, en acımasızı da yani bu hükümetlerin tamamı Kürtlerin dünyadaki herhangi bir kazanımına karşı tahammülsüzlükleri vardır. yani anti-Kürt bir siyaset de yürütüyorlar. Tabii bu anti-Kürt siyaset hiçbir hükümete prim iyi bir şey olarak gelmez. Yani özellikle Kürt tarafından gelmez. Yani nüfusun işte birini oluşturan bir şey, yani bir beşeri kaynağı karşısına alan hiçbir hükümet başarılı olamaz, iktidarda da tutunamaz. Doğru olan şudur: kendi vatandaşıyla barışık olma ve kendi vatandaşının taleplerini karşılayabilme potansiyelini taşımaktır. Sistemler bu şekilde kendilerini yeniliyorlar ve kendilerini idame ettirebiliyorlar.
Evet.
Onlara karşı yükselebilecek talepleri de düşürüyorlar. Ama bizde maalesef bu böyle bir şey de yok. Yani bizdeki siyasette bir sıkıntı vardır. Yani hepimiz biliyoruz. Fakat bu sıkıntı artık yani dayanılmaz noktaya doğru evriliyor. Şimdi yani bu işin bir yolsuzluk boyutu vardır. İşte
ekonominin
boyutunda işsizlik vardır. Gençler arasında işsizlik %25'in üstünde bu tolere edilebilecek bir durum değildir. Yüksek öğrenim mezunları arasında bu rakam %30'lara tırmanıyor. İnsanlar çocuklarını okutuyorlar. Diyorlar ki yani bir meslek sahibi olsun, kendi geçimini sağlasın, daha kaliteli bir yaşam sağlasın. Ama onca emeğin sonu bomboş.
Doğru.
Bu tabii haklı olarak tepkiye, hükümetlere karşı olumsuz tepkiye neden oluyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hak Var Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kırani ile Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son günlerde adaylık meselesiyle ilgili açıklamalarına yönelik destek mesajları konusu etrafında ve seçim gündemiyle ilgili sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ülkenin altyapısı ve çeşitli sanayi sektörlerinin geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerin bir başka bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Geçen bölümlerde Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşta ve sonrasında başarılı ve etkili performansından söz ettik. Bayındırlık Cihadı Kurumu, savaş yıllarında mühendislik çalışmalarını yürüten güç olarak Irak'ın Bağız ordusunu İran İslam Cumhuriyeti topraklarından atmak üzere düzenlenen onlarca harekatta etkili rol ifa etti.
Ancak dayatılan savaştan sonra ülkenin altyapılarını geliştirme çalışmaları sadece Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun çalışmaları ile sınırlı kalmadı ve İran geneli iktisadi, sanayi ve tarım alanlarında altyapıların geliştirilmesi için büyük bir atölyeye dönüştü. Geçen bölümde savaştan sonra İran'ın bazı altyapılarının geliştirildiğinden söz ettik. Şimdi ise sohbetimizin devamında 8 yıllık kutsal savunmanın ardından diğer bazı imar çalışmalarından söz etmek istiyoruz.
Elektrik şebekeleriyle ilgili altyapı çalışmalarında İslam İnkılabı'nın başında abone sayısı 3 milyondan hali hazırda 37 milyona yükseldi. Yine İnkılabın başında 4367 köy elektrik enerjisinden yararlanırken bu sayı şimdi 58.000 oldu. Bir başka ifadeyle İran'da tüm kentlerin yanı sıra köylerin %99 kadarı elektrik enerjisi nimetine kavuştu. Bundan başka İran inkılaptan sonra elektrik ihraç eden ülkelerin arasına girdi ve ayrıca güneş enerjisiyle çalışan santrallerin teknolojisine sahip olan ülkelerin arasında 3. sıraya yerleşti.
Ülkenin iktisadi kalkınma eksenlerinden biri nüfus artışı ve bunun doğal gereği olan içme suyu temin edilmesi ve özellikle baraj inşaatının artmasıdır. İran İslam İnkılabı'ndan sonra artan nüfus ve tarım sektörü ve içme suyu ihtiyacının karşılanması için büyük barajların inşaatı öncelikli hale geldi. Hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti baraj inşaatı sektöründe kendini yeter hale gelen ve bu sektörde en yeni teknolojilere kavuşan ve dünya çapında önemli bir konuma gelen ülkelerden biri olup, baraj inşaatında fizibilite etüt merhalesinden tasarım, gözetim, yapım, yönetim ve işletme bakımından tamamen kendi insan gücüne dayanan bir ülkedir. İran İslam Cumhuriyeti hali hazırda baraj inşaatında dünyanın 3. büyük ülkesidir ve başka ülkelerde de büyük barajların projesini uygulama kapasitesine sahiptir.
Bu bağlamda İran'da İslam İnkılabı'ndan önce ve sonra büyük barajların inşaatı ile ilgili veriler karşılaştırıldığında karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. İslam İnkılabı'ndan önce İran'da ardındaki göletlerin hacmi 13 milyar metreküp olan ve 14 milyar metreküpe çıkarılabilen 9 baraj vardı. İnkılaptan sonra 2016 yılına kadar baraj sayısı 165'e ve ardındaki göletlerin hacmi %51 artışla 37 milyar metreküpe yükseldi. Bundan başka 2016 yılından sonra da toplam 274 baraj inşaat projesi de çeşitli aşamalarda yer alıyor. Bu barajların toplam su hacmi ise 45.3 milyar metreküp kadardır.
İran'da baraj sayısının artması daha fazla tarım arazilerinin sulanmasına ve daha fazla tarım ürünleri elde edilmesine vesile oldu. Gerçekte tarım sektörü İslam İnkılabı'ndan sonra yeniden ihya olan iktisadi önemli sektörlerden biri oldu. Muhammed Rıza Pehlevi döneminde beyaz devrim gibi yanlış politikaların uygulanması yüzünden İran'da tarım sektörü adeta çöktü ve sonuçta İran tarım ürünlerinin ithalatçısı oldu. Ancak İslam İnkılabı'ndan sonra İslami nizamın tarım sektörünü geliştirme üzerinde odaklanması sayesinde İran buğday gibi stratejik tarım ürünlerinde kendini yeter hale gelmeye başladı. Öyle ki bugün ülkenin tarım ürünlerine olan ihtiyacının %90 kadarı yurt içinde temin ediliyor. Örneğin buğday konusunda 2020 verileri yurt genelinde 14 milyon tonu aşkın buğday üretildiğini ve ülkeye yeter hale geldiğini gösteriyor. Oysa inkılaptan önce her yıl 1.14 milyon ton buğday ithal ediliyor.
Her ülkenin iktisadi kalkınmasının önemli göstergelerinden biri sanayi alanında bağımsız olmasıdır. Yani çeşitli sanayi ve iktisadi alanlarda kendisi üretici olması ve kendine yeter hale gelmesi gerekir. Maalesef İran'da İslam İnkılabı'ndan önce günde 5.5 milyon varil ham petrol ihraç edilmesi ve yüklü kazanç sağlanmasına karşın bu alanda yurt dışına bağımlıydı. O dönemde sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu ham maddelerin büyük bir bölümü yurt dışından ithal ediliyordu. Tağut rejimi sanayi ve tarım alanlarında yatırım yapmıyor ve saraydakilerin çıkarları doğrultusunda daha çok yabancı ürünlerin ithalatıyla uğraşıyordu. Sanayi sektöründe yapılan kısıtlı yatırımlar da genellikle montaj sanayi ile sınırlı oluyordu.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra montaj sanayi destek politikası sanayi sektörünü geliştirme ve üretimi arttırma politikasına dönüştü. Böylece çimento üretimi yılda 3.6 milyon tondan 80 milyon tona, maden ürünleri ise 20 milyon tondan 220 milyon tona yükseldi. Çeşitli kategorilerde otomobil ve kamyonların üretiminin artışı, beyaz eşya üreten fabrikaların çoğalması ve onlarca benzeri gelişme daha inkılaptan sonra yaşanan büyük gelişmelerden bazılarıydı.
Tahran Radyosu.
Yine son 30 küsur yılda ülke genelinde rafinerilerin ve petrokimya komplekslerinin sayısının artışı ve 40'ı aşkın büyük petrol, doğalgaz ve petrokimya fabrikasının inşa edilmesi İslam İnkılabı'ndan sonra İran'da altyapı çalışmalarından bazılarıdır. Bu ilerlemeler İran'ın petrol sektörlerinde bağımsızlığını %4 civarından %80'lere yükseltti. Yine petrokimya ürünlerinin de yılda 4 milyon tondan 2021 yılında yaklaşık 100 milyon tona kadar arttı.
Çelik stratejik ürünlerden biridir ve dünya genelinde ana sanayi olarak bilinir. Dünya Çelik Derneği'nin verilerine göre dünya genelinde sadece 70 kadar ülke çelik üretimi alanında faaliyet yürütüyor ve bu sanayisi gelişmemiş ülkeler ya sanayi alanında ilerlemekten vazgeçmesi ya da çelik üreten ülkelere bağımlı olması gerekiyor. İran'da ise İslam İnkılabı'ndan önce yılda 500.000 ton çelik üretilirken bu rakam inkılaptan sonra yılda 38 milyon tona çıkarıldı. Bu rakam İran'ı dünya genelinde çelik üreten ülkelerin başında 14. sıra yerleştirdi. İslam İnkılabı'ndan sonra İran'da çelik üretimi dünya ortalamasının 18 katına çıktı ki bu da bu stratejik üründe yaşanan sıçramayı gösteriyor.
Alüminyum demirden sonra en çok kullanılan metallerden biridir ve hemen tüm sanayi sektörlerinde kullanılır. Alüminyum nakliyat, ambalaj, inşaat, elektrikli eşya ve diğer birçok alanda kullanılan ve büyük önem arz eden bir metal sayılmaktadır. İran ise 2020 yılında alüminyum üretiminde 18. sıraya yerleşti.
Bir ülkenin iktisadi durumunu irdelemek için iktisadi büyüme ve kalkınma endekslerine bakmak gerekir. Gayri safi milli hasıla ise her ülkenin en önemli iktisadi endekslerinden biri olup, o ülkenin ekonomik boyutunu ve üretim gücünü gösterir. İran Merkez Bankası'nın verilerine göre 1977 yılında gayri safi milli hasıla 119 milyar tümen iken bu rakam 2014 yılında 203 bin milyar tümene yükseldi. Bir başka ifadeyle İran ekonomisi bu yıllarda 7.1 kat büyüdü.
İran İslam Cumhuriyeti nizamı tüm sorunlara, engellere, dayatılan savaş ve yaptırımlara rağmen iktisadi alanlarda büyük ve önemli kazanımları oldu. Öyle ki İran halkının geçim durumu inkılaptan önceki dönemle kıyaslanmayacak kadar gelişti. Bu durum ülkenin dört bir yanına yansırken İslam inkılabının iktisadi bereketlerini de gözler önüne seriyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vadeden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 11. bölümünün sonuna geldik.
www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir, yine turkish@ws.irib.ir olan adresimiz üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 78. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle zatı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her zaman kendisine muhtaç olan, gerçek zenginlik sahibi olan El-Gani ve istediğine zenginlik verip tatmin eden El-Muni hakkında konuşacağız.
Allah-u Teala gani olduğu gibi kullarına karşı da mugnidir ve onları maddi ve manevi olarak kendisinden başka kimseye ve hiçbir şeye muhtaç bırakmaz.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarda Allah Teala'nın sayısız isimleri olduğunu, bunların her birinin bizzat onun mükemmelliğini veya kendisiyle ilgili her türlü kusurun olmadığını gösterdiğini söyledik. Allah Teala'nın mutlak mükemmelliğini anlatan mübarek isimlerinden biri Gani ismi şerifidir. Gani, hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın herkesin ona muhtaç olan demektir. Bu mübarek isim Kur'an-ı Kerim'de 18 kez zikredilmiş. Bunlardan onu Esmaül Hüsna'dan Hamid ile Halim, Zu Rahme ve Kerim ile birer ve 5 kez de tek başına zikrediliyor.
Gani Esmaül Hüsna olarak mutlak anlamda kimseye ihtiyacı olmayan, herkesin ona ihtiyacı olan benzersiz zat demektir. Ve bu anlamda Samet ismi şerifine çok benziyor. Samet, bütün mahlukatın varlığını ve ihtiyaçlarını kendisinden aldığı, kimseye muhtaç olmayan, tüm mahlukatın onun lütuf ve keremine ihtiyaç duyandır. Göklerde ve yerde olan her şey gani olan Allah'ındır. O tüm mahlukatın hem Halik'i, Yaratanı ve hem Malik'idir.
Allah Teala tüm mahlukatın kaynağı ve onlara tüm kemalatı verendir. Dünyadaki her kemal ve görülen her izzet Allah'ın zatının tecellileridir. Onun zatından kaynaklanır ve Allah'a muhtaç olmak ise anlamsızdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Fatır suresinin 15. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övülmeye layıktır. Bu ayet Allah'ı mutlak gani olarak tanıtıyor ve ardından yoksulluğu insanlara nispet veriyor. Aslında insanları maddi ve manevi yoksulluklarını gidermek için mutlak gani olan Allah'a muhtaç olduklarını belirtiyor.
Esmaül Hüsna'dan Hamid ismi şerifin Gani mübarek ismiyle birlikte olan ayetlerde bütün insanların bile nankör ve kafir olsalar da Allah'ın zengin olduğu ve onlara ihtiyacı olmadığı, nankörlüklerinin Allah'a zarar vermediği insanlara anlatılıyor. Nitekim Lokman suresinin 12. ayetinde şöyle okuyoruz. Andolsun biz Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Dolayısıyla Allah'ın kullarını övmesine ihtiyacı yoktur. Eğer Yüce Allah kullarına ibadet etmelerini emrediyorsa, bu onların ibadetlerine ihtiyacı olduğu için değildir. Tam tersine bu ibadetler insan için eğitim kaynağı ve ruhsal mükemmelliğinin nedenidir. Allah Teala kullarından kendisini tanımalarını ve ona ibadet etmelerini, böylece manevi gelişmeye ermelerini istiyor. O halde ibadet ve kulluğun bizzat Allah tarafından kullarına bağışladığı bir lütuftur. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinin 8. ayetinde şöyle okuyoruz. Ve Musa demişti ki, siz de nankörlük etseniz, yeryüzünde kim varsa hepsi de nankörlük etse şüphe yok ki Allah müstağnidir ve gerçekten de hamda layıktır.
Esma-ül Hüsna'dan bir diğer mübarek isim, zengin eden, tatmin eden anlamında olan Mugni'dir. Bu mübarek isim, Kur'an-ı Kerim'de 7 kez Allah, peygamberler, müminler, münafıklar, evlilik ve boşanma hakkında zikredilmiştir. Nitekim Necm suresinin 48. ayetinde şöyle okuyoruz. Şüphesiz o, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
Allah Teala muhtaç olmadan gani olduğu gibi kullarına karşı da munidir ve onları tatmin edendir ve onları maddi ve manevi bakımdan kendisinden başka kimseye muhtaç etmeyendir. Maddi insana muhtaç olmaması için dünyevi nimetler verir ve manevi ve ruhsal olarak insanı bizzat Allah'tan başka kimseye muhtaç kılmamaktadır ve bu durum gerçektir. Zira gerçek zenginliğe ulaşanlar yoksul olsalar bile kimseye ihtiyaçları yoktur. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yüklü mal varlıkları olanlar manevi ve gerçek zenginlikleri olmazsa muhtaçlar. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Gani yüklü sermayesi olan değildir. Gani olan izzeti nefsi olandır. Bu yüzden sermayesi dünyadaki ömründen daha fazla olan fakat yine de mal biriktirmek ve servet edinmek fikrinde olan ise aslında yoksuldur. Hem de şiddetli bir yoksulluk. Zira o kendi mal ve servetinin esiri ve kulu olmuştur.
Mümin Allah'a tevekkül ve sebep ve araçları kullanarak gerçek tatmine ulaşır. O bu iki konuya bağlı kalarak sadece Allah'tan muhtaç kılınmasını ister. Zira tüm işlerin sonucu sadece onun elindedir. Ancak bir insanın vücudunu Allah'ın tüm azameti, celali ve ceberutu sararak Allah'tan başka kimseden hiçbir istekte bulunmayacak ve hatta bunu düşünmeyecek derecede tatmin ettiği zaman Gani ismi şerif o insanda tecelli eder. Böyle bir insan gerçek tatmine ulaşarak Mugni olan Allah'a şükrederek onun bağışladığı irade sayesinde halkın sorunlarını ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışır ve böylece müstağni kılacak anlamda olan Mugni ismi şerifle onurlandırılacaktır.
Muhterem dinleyiciler, her zaman olduğu gibi sizlerle bir dua ile vedalaşmadan evvel bizi www.parsule.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@irib.ir adresinden de görüşlerinizi bildirebileceğinizi de hatırlatalım. Bugün sizlerle Yesteşir duasından bir bölüm ile vedalaşıyoruz.
Sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Alemlerin Rabbisin. Sen yaratansın ve ben yaratılan.
Sen maliksin ve ben memluk. Sen Rabsin ve ben kul. Sen rızık verensin ve ben rızıklanan. Sen bağışta bulunansın ve ben isteyen. Sen cömertsin ve ben ise cimri. Sen güçlüsün ve ben zayıf. Sen azizsin ve ben zelil. Sen ganisin ve ben fakir. Sen efendisin ve ben köle. Sen bağışlayansın ve ben günahkar. Sen alimsin ve ben cahil. Sen hilim sahibisin ve ben acele eden. Sen merhamet edensin ve ben merhamet edilen. Sen afiyet verensin ve ben müptela. Sen icabet edensin ve ben zorda kalıp seni çağıran. Şehadet ederim ki sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. İstemeksizin kullarına ihsan edensin. Şehadet ederim ki yegane Allah sensin. Yeganesin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın, teksin, dönüş sanadır. Allah'ın rahmet ve selamı Muhammed ve onun tertemiz ehli beytine olsun. Ey Rabbim, günahlarımı bağışla, ayıplarımı ört, kendi katından benim için geniş bir rahmet ve rızık kapısı aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi, tüm övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah bize yeter, ne güzel sahiptir. Güç ve kuvvet ancak yücelik ve azamet sahibi Allah'adır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İran'ın direnişe paralel olarak Filistin'de referandumun düzenlenmesi önerisinin insani mahiyetini ele almaya çalışacağız.
İran İslam Cumhuriyeti, Filistin için Filistin'de ulusal referandum adı verilen bir strateji belirlemiştir. Bu stratejinin iki bölümü vardır. Birinci kısım, Siyonistlerin yayılmacılığına ve suçlarına siyasi varlıkları bitene dek direnmektir. İkinci bölüm, Filistin'in kaderinin Filistin halkı tarafından belirlenmesidir.
Aslında referandum planının uygulanmaya konulması, Filistin'in mazlum ve mağdur halklarının haklarını elde etmeye yönelik direniş eylemini tamamlayıcı niteliktedir. Aslında referandum, direniş yolunun devamının insani, yüceliğe dayalı ve ilahi bir göstergedir ve aslında eylem alanını tamamlamaktadır.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Hareketi'nin İran'daki temsilcisi Halid Kaddumi, referandum planını tam olarak onaylarken silahlı direnişin devamına ve halkın Kudüs'ü savunmasına vurgu yaparak İran'ın direnişin en önemli destekçisi olduğunu ve bunu herkesin bildiğini sözlerine ekledi.
Kadumi İran'ın planı ahlaki ve insan hakları açısından Hamas tarafından da onaylandığını vurguladı. Ancak şunu bilmeliyiz ki demokrasi ve insan hakları sadece batılı liderler tarafından kelimelerle vurgulanmaktadır. Bu nedenle Filistin halkı tam özgürlüğe kadar direniş seçeneğinde ısrar etmelidir ve zaten bu ısrarını da devam ettiriyor.
Siyonist rejimin işgaline karşı direniş Filistin halkının ve Filistin silahlı gruplarının vazgeçilmez insan hakları olduğu ortadadır. Tabii ki Filistin halkının ve Filistinli silahlı grupların direnişi siyasi, diplomatik ve medya boyutlarına da etkiliyor. İran planının desteklenmesinin nedeni de İslam Cumhuriyeti'ne Filistin halkının ve Filistin silahlı gruplarının meşru müdafaa hakkını destekleme tarihidir.
İran, Filistin'in siyasi planlarla değil, direnişle kurtarılacağına inanıyor. İdeolojik ilkeler ve saha gerçekleri de İran'ın bu teorisini doğrulamaktadır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de kökleri dini öğretilere ve Kur'an-ı Kerim'e dayanan direnişe inanıyor. Ancak referandum planı hukuki siyasi bir plan olarak Filistin'in işgaliyle ilgili siyasi meseleyi müzakere etmeye ve çözmeye çalışan muhafazakar akımın Batı'nın bu konudaki çifte standartlı davranışlarını anlamak için direnişi ve cihat hareketini güçlendirmek için ileri sürülmüştür.
Bu yüzden bu plan sayesinde Filistin'in direnişle kurtuluşu ve direnişten başka yol olmadığını herkes anlar. Dolayısıyla bu plan direnişi zayıflatmak değil, güçlendirmek içindir. 100 liranın anlaşması, Amerika'nın Batı Şeria'da kendisine kısıtlanmış hissetmemesi için Siyonist rejimin uluslararası hukuka ve hatta Birleşmiş Milletler kararlarına karşı sorumluluk almaması için çalıştığını gösterdi. Suriye'deki Golan Tepelerinin tüm muhalefetlere rağmen ilhakı Birleşmiş Milletler yolunun etkisizliğini gösteriyor. Trump, Biden ve Netanyahu, Doğu Kudüs'ün yanı sıra işgal altındaki bir bölge olarak Batı Şeria ile ilgili yaklaşık 50 Güvenlik Konseyi kararının tamamını ihlal etti. Bu, Batı dünyasının bir hukuk devleti olmadığını, bir kaba kuvvet ve güç devleti olduğunu açıkça ortaya koydu ve Siyonist rejimin suçlarını desteklediğini ve destekleyeceğini de gözler önüne sermiştir.
Tahran Radyosu. Filistin'deki ulusal referandum planı ve bu demokratik gelişim aslında işgale karşı cihat ve silahlı direniş yaklaşımıyla hiçbir çelişkisi bulunmamaktadır. Bunun nedeni karşı tarafın acımasız yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Kudüs'te gaspçı rejimin kurulmasından bu yana 73 yıl boyunca dünyadaki en suçlu, çocuk öldüren ve en terörist hükümet Tel Aviv'deki korsan Siyonist rejimidir. Bu nedenle silahlı direniş ve işgale karşı mücadele meselesi kaba kuvvet ve çatışma alanında devam etmelidir. Sonuçta direniş ve mücadele her gün güçlendirilmelidir. Çünkü direniş fikri Birleşmiş Milletler Şartı ve meşru savunma odaklı uluslararası hukuk kuralları ile uyumludur.
Bu referandum planı aktif direniş şeklinde bir girişimdir. Yani silahlı direnişle ilgili şu konuyu diri getirenlere bir cevaptır. Kudüs'ün hürriyetine inananlar ancak silaha sarılır. Diğer ülkeler de sadece Filistinlileri silahlandırır. Ancak bu ulusal referandum planı aynı zamanda yumuşak güç, hukuki ve siyasi inisiyatif özellikleri de taşımaktadır. Bu plana dayanarak İran, siyasi hukuki alanda vatanına dönmek isteyen herkesi destekleyebilir.
İran'daki İslami Cihat Hareketi'nin temsilcisi Nasır Ebu Şerif şöyle diyor. Bu planın öne sürülmesinin amacı Batılılara denemektir. Adalet ve özgürlüğü denemektir. İslam İnkılabı liderinin önerisi, Filistin halkının ve demokrasi ilkelerinin aradığı önerinin aynısı olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu işgalci rejim Filistin'i işgal etmiş ve Doğu Batı Avrupa'nın farklı bölgelerinden Yahudileri buraya toplamış. Filistin topraklarındaki hak ve adaleti sorgulamıştır. İşgalcilerin katılımıyla adil ve adaletli bir referandum yapılamaz ve ortak bir yönetime sahip olunamaz. Çünkü onların bu sürece dahil olması adaleti ve özgürlüğü sorgular ve insanları özgürlüğünden mahrum bırakır. Siyonist rejim işgalci yapısı nedeniyle adaletin tecelli ettiği bir yönetim kuramaz. Çünkü varlığı işgal ve ırkçılık üzerine kuruludur. Filistin'in kaderi yalnızca bu toprakların ana yerlilerinin siyasi katılımıyla belirlenmelidir. Filistin silahlı direnişinin kalesi olan İran, direniş için güvenli bir sığınaktır. Direniş topraklarımızın sahiplerine iade edilmesi gerektiğine ve devletimizin kurmamız gerektiğine inanıyor. Çünkü Siyonistler ile Filistin halkı arasında ortak bir hükümet kurulması mümkün değildir.
İran'da Filistin sorunları konusunda uzman olan Salman Rezevi, Filistin'de ulusal referandum planının insani doğasına vurgu yapıyor ve bu planın tamamlayıcı ve aslında direnişin devamı olduğuna inanıyor. Referandum planı aslında direnişin bir tamamlayıcısı ve aslında işgalciler geri çekilirken uygulanabilecek bir plandır. Aslında direnişte saldırgan bir bakış yoktur. Direniş, ardından da anlaşılacağı üzere silah ve kuvvetin dilinden başka bir dil anlamayan baskıcı bir düşmana karşı kendini savunmadır. Bu rejime karşı silahla direnilmedi müddetçe haklarınızın zerresini bile alamazsınız.
Siyonistlerin son 73 yıldır diyalog ve barışın dilinden anlamayarak, Filistinlilerin haklarını güvence altına almayı reddederek, işgal altındaki topraklardaki konumlarını pekiştirmek için hep hasmane adımlar attılar ve hep hileler ile işleri yürütmeye çalıştılar. Bu nedenle bu düşmanı püskürtmenin tek yolu direniştir. Ancak uluslararası toplumun sorusu şu olabilir: direniş bu düşmana karşı silah gücüyle ve silahlı mücadeleyi kazanırsa İsrail'den sonraki aşamada çözüm nedir? İşte direniş ardından gelen aşama referandumdur. Aslında İran'ın Filistin için insanlık dışı bir çözümü söz konusu değildir. Aksine bu aşamada İran'ın önerisi Filistin halkının Filistin için karar vermesi doğrultusundadır.
Filistin meseleleri uzmanı Mehdi Şekibayi şöyle düşünüyor. Siyonist rejimin Filistin coğrafyasını işgal etmiş ve Filistin milletini yerinden edip işgal mağduriyeti altında bırakmıştır. Ancak gerek bu rejim gerekse onun destekçileri olan dünya güçleri Filistin halkının direnişini şiddet ve terör olarak ilan etmiştir ve Filistin halkına karşı uyguladıkları tüm şiddete rağmen çözüme yönelik çeşitli siyasi planlar önermişlerdir. Bu şekilde hem Siyonistler hem de rejim yanlısı güçler dünya kamuoyuna demokratik aktörler olarak lanse edilirken tam tersine diğer taraftan Filistinliler ve İran gibi Filistin hamisi ülkeler ve taraflar şiddet yanlısı olarak tanıtılmışlardır. İran'ın planı aslında Siyonistlerin ve yandaşlarının ikiyüzlülüğünü tamamen insani bir yöntemle göstermeye yöneliktir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir ve turkish@ws.irib.ir e-posta adresine görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.